Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. İkinci Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 32. Ayrım. Koca Sinan'ın huzura kabulünü arz ettiği bildirildiğinde Selim, Tunca kıyısındaki Kameriye'de Ebu Suud Efendi ile birlikteydi. Selim, Sinan Ağa'ya hoş geldin diyerek kerevette yer gösterip konuya girdi. Muradım Edirne'de ulu bir cami yaptırmaktır. Bana öyle bir cami inşa eyle ki, benzeri zamanlar içinde görülmeye, gaziler kentinin namı sonsuza dek süre. Selim ona cami için düşündüğü yeri tarif etti. Burayı incelemesini, yer uygunsa bayırın eteklerindeki mezbelilikleri temizleteceğini söyledi. Sinan Ağa kalkıyordu ki, camimin temeli seneye vurulacaktır, ona göre dedi. Sinan Ağa çekilir çekilmez Ebu Suud Efendi çekintili bir sesle mırıldandı. Kadim kanunumuza göre padişah adına yapılan cami için hazineden akçe harcanması caiz değildir. Doğrusu gazada zapt edilen ganimetle cami yaptırmaktır. Selim gevrek bir kahkaha attıktan sonra elbette gazaya niyetliyiz dedi. Ardından dalgınlaşarak mırıldandı. Anlayamayacaklar. Ahalinin içki içmesi için minarelerden salağa verdiğimde İşte bir sarhoş hezeyanı dediler. Padişahları şimdi de bütün zamanların en görkemli mabedini yaptırmaya kalkışıyor. Bunu ruhsal çelişki olarak kabul edecekler. Dini ve dünyevi tevhidi sağlamaya çalıştığımı fark etmeyecekler. Ama ne yaptığımı biliyorum. Sonra puflayarak, her öğrendiğim şey, öğrenilmesi daha zor olanların kapısını açıyor önümde dedi. Ama insan öğrendikçe öğrenmeyi sever. Eflatun bu yüzden bilime tutsak evi dermiş. Her tutsaklık insana acı verir. Bilimsel tutsaklık ise varlığı anlamamıza yardım eder. Varlığı anlamak mı diye bağırdı Selim. Varlık denen şey alev alev yanan avuçlarımdaki kar taneciği. Onu anlayayım derken eriyip gidiyor. Sonra isyankâr tavırla Tanrı'yı bana tanımlayabilir misin diye sordu. Ebu Suud Efendi onu duraksamadan yanıtladı. İnsanoğlu karşılaştığı çözümsüzlüklere göre Tanrı'yı tanımlamıştır ve her çözüm Tanrı tanımını değiştirmiştir. Tanrı mutlaktır ama onun tanımı mutlak değildir. Yani dedi Selim, en büyük idrak Tanrı'nın idrak edilemeyeceğini idrak etmektir. Evet diyerek onu onayladı Müftü Efendi. Çok eskiden büyük bir papaz, dünya Tanrı'nın sözüyle yaratıldı. Görünen şeyler, görülmeyen şeylerden meydana geldi demiş. Biz, görülmeyen şeyleri görünen şeylere dayanarak anlamaya çalışıyoruz. Bu mümkün mü? Selim odasına kapanıp sürekli olarak düşünüyordu. Devlete karşı olan borcunu ödemeli, gerçek bir Osmanlı olmanın gereğini yapmalıydı. Düşünceleri kalıplara döküldükçe seviniyor, kendisinde gözlemlediği değişim başlangıcı onu heyecanlandırıyor ve kırbaçlıyordu. Artık içkiyi de bırakmıştı. Gün geçtikçe kendisine güveni de artıyordu. İran elçilerinin sınırdan girme izni istedikleri günlerde Avusturya elçileri Filibe'ye varmışlardı. Selim, Sokollu Mehmet Paşa'yı çağırttı. Paşa, tafralı tavırla gelişmeler hakkında bilgi verdikten sonra Selim esas konuya girdi. Avusturyalılar, İranlılarla barış yapıp doğu sınırlarını güvence altına aldıktan sonra kendilerine yüklenmemizden korkuyorlar. Safeviler de aynı korku içindeler. Bu yüzden ikisi de diğerinden önce anlaşma yapmak isteyecek. Bu kozu iyi kullanmalıyız. Sokollu başını sallayarak onu onaylayınca Selim devam etti. Safeviler gelene dek Avusturya elçilerini oyala ki herifler iyice korksunlar. Bana senede 30 bin, Naksos dükü Yasef Nasi'ye 2 bin altın, vezirlerime uygun gördüğün miktarda haraç ödeyecekler. Birkaç duvar saatiyle altın vazolar almayı unutma. Krallarıyla vezir-i azamımın eşit düzeyde olduklarını yazıya geçir. Son seferde fethedilen kaleler bizde kalacak. Onların bizden aldıkları derhal geri verilecek. Sınır kalelerini dostluklarını kanıtlamak için yıkacaklar. Sakın ödün verme. Sokollu, Selim'in emir verircesine konuşmasını yadırgarken Selim devam etti. Ruslar Astrahan ve Kazan hanlıklarını yuttular. Şimdi donanmalarını Karadeniz'e salmak isteyecekler. Becerirlerse İstanbul'u tehdit ederler. Bunu önlemenin yolu Don ve İtil nehirlerini birleştirerek Astrahan'ı fethetmek ve donanmamızı Karadeniz'den Hazar Deryası'na geçirerek onları İstanbul'dan uzaklarda durdurmaktır. Sokollu, Hürrem Sultan'ın padişahtan Hazar İmparatorluğu'nun başkenti İtil'i, yani şimdiki Astrahan'ı neden fethetmesini istediğini de, Nasi'nin Tiberya'da Yahudi krallığı kurmak için çaba harcadığını da biliyordu. Bu yüzden fısıldarcasına onu yanıtladı. Safeviler arkadan kuşatılmak istemezler. Belki de Rusya ile anlaşarak üzerimize varırlar. Avusturyalılar da onlara katılırsa üç cephede birden savaşmak zorunda kalırız. Çok sakıngansın diyerek kahkaha attı Selim. İkisi de bizden öylesine dayak yediler ki, onlarla 7-8 senelik barış yaparsak ne olursa olsun başlarına belayı satın almazlar. Sonra yerinden kalktı. Başı hafifçe yana eğikti ve bu kez kararlı adımlarla yürüyordu. Astrahan Hanlığı'nın topraklarını kafirlerden kurtarınca Moskovların Karadeniz yolunu keseriz. Ruslar Kırım Hanlığı'nı tehdit ediyorlar. Bu tehdidi de savuştururuz. Donanmamız Karadeniz'de Hazar arasında yelken şişirirse, Don ve İtil nehirlerinin güneyinde kalan toprakları zapt etmek kolaylaşır. Daha önemlisi, Safevileri kuşatır ve oraya sefer açtığımızda ordunun ihtiyaçlarını gemilerle karşılarız. Güney ve Kuzey Kafkasya'yı kolayca ele geçirmemiz de cabası. Ama bu sefere karar vermemin bir nedeni daha var. Sokollu, sıra Yahudi Hanlığı'na geliyor diye düşünürken Selim devam etti. Safeviler göç yolunu tıkadıklarından Rumeli'ye yerleştirecek Türkmen bulamıyoruz. Ama o bölgeyi fethettiğimizde Türkmen göçünün yolunu açabiliriz. Bütün bu yararlar az buçuk tehlikeyi göze almaya değmez mi? Hayretler içinde kalan Sokollu başını öne eğerek "Ferman padişahımızındır" diye mırıldandı. Selim de emirlerini sıraladı. Öyleyse geçmişte ulemadan nice adem görüşlerini tespit varaklarına geçirmişlerdi. Bu kağıtlar derlensin. İşi bilenlerden heyet tertiplensin ve ol heyet bu varakları tek nüseye indirsin. Mimar ve mühendislerden, alimlerden yarar adamlar inceleme yapsınlar. Ne kadar kazma, kürek, çapa vesaire ile kaç amele gerekir tamamını malum edinip bildirsinler. Sokollu konuyu enine boyuna düşünmek için önünde zaman olduğuna bakarak kendini rahatlatmaya çalışırken aklına gelen fikirle yüreğine su serpildi. İkinci defterdar Kasım Bey o tarafları bilir. Bu adam paşa yapılıp Kefe Beyler Beyliğine atansa, adam asker değil ki böyle mühim bir seferi idare edebilsin. O asker olmasa da yanında deneyimli paşalar olacak. Gene de ferman padişahımındır. Öyleyse bildiğin gibi hareket et diyen Selim, eliyle konuşmanın bittiğini işaret etti. Sokollu'ya göre bu fikri ona Yasef aşılamıştı ve amaçları orada Yahudi Hanlığı kurmaktı. Ama bir manga asker idare etmemiş, emrine ehliyetsiz paşalar verilmiş Kasım Bey, bu işi beceremeyeceğine göre bugün iyi bir adım atmış sayılırdı. Mısır Beylerbeyi Koca Sinan Paşa'nın gönderdiği haberci Selim'in canını sıktı. Ulağın bildirdiğine bakılırsa, Süveyş'te kanal için 150 deniz mili uzunluğunda kazı yapılmalıydı ve kanal açılacak yerin 5-6 karış altı sert kaya olduğundan bir adam oradan günde ancak birkaç kova taş çıkarabilirdi. 100 bin amele ile yapılacak kazı en az 2 belki de 3 yıl sürecek. Bu durumda yalnızca bir geminin geçmesine elverişli genişlikte kanal açılabilecekti. Süveyş'te kanal açılması, Don ve İtil nehirlerinin birleştirilmesi, Kıbrıs'ın fethi öylesine bir projeydi ki, Sultan Süleyman dahi bu denli geniş düşünememişti. Hatta kimseye açmadığı bir direk daha vardı. Fransızlara verilen imtiyazlar nedeniyle korsanlar Akdeniz'de avlayacak gemi bulamıyorlardı. Tunus epeydir Avusturyalıların elinde olduğundan Cebeli Tarık Boğazı güvenli değildi. Tunus fethedilirse Osmanlı donanması okyanusu açılarak İspanyolların getirdikleri hazinelere el koyabilir, Süveyş'ten geçen donanma Hint sahillerinde Portekizlere darbe üzerine darbe vurup o bölgede ticareti imparatorluğun tek eline alabilirdi. Ayrıca Tunus'tan Endülüs Müslümanlarına yardım etme kolaylaşabileceği gibi onlarla birlik olup İspanya kıskaca alınacaktı. Aslında Endülüs Müslümanlarının kendiliklerinden Osmanlı hakimiyetine girmek isteyeceklerinden kuşkusu yoktu ve böylece Avrupa'nın en batı ucunda Devlet-i Aliye'nin şanlı bayrağı dalgalanacaktı. Akdeniz'in önemini yitirdiğini, geleceğin büyük denizlerde olduğunu artık görebiliyordu ve bu projenin gerçekleşmesi için kanalın açılması zorunluydu. Öte yandan evlatlarıyla birlikte katlini emrettiği Erzurum Beylerbeyi Ayas Paşa, Sinan Paşa'nın ağabeyi olduğundan paşanın kin gütmesi göz ardı edilmemeliydi. Üstelik Sokollu Sinan Paşa ile dosttu. Uzunca düşündükten sonra kaptanı Derya Piyale Paşa'yı çağırdı. Piyale Paşa huzura girince paşaya yer gösterdi. Onun ve kızı olan eşinin hatırını sorduktan sonra şunu oku diyerek Sinan Paşa'dan gelen arızayı ona uzattı. Paşa arızayı okudu ve emir bekleyen bakışlarını padişaha dikti. Padişah elini onun omzuna koydu. Devlet-i Aliye'nin en gözde paşasısın. Bense yalnızım ve dosta ihtiyacım var. Selim, koluna girdiği paşayı divana oturttuktan sonra, şimdi dedi. Kimseye gerçeği söylemeden, karakol görevi yapma bahanesiyle Akdeniz'e açılıp, Mısır'a varıp, kanal açılacak yeri inceleyesin. Sanırım birileri bu kanalın açılmasına engel olmak istiyor. Bu yüzden ancak senin dediğine inanabilirim. Ardından sedirin önündeki sininin başına çöktü ve orada serili haritaya dalgın dalgın baktı. Parmağını kanal açılacak yere vururken paşa ile değil de kendisiyle konuşur gibiydi. Bu kanal bizi Hint denizine bağlayacak. İtil nehrindeki ise Asya'nın içlerine ve sıra Tunus'a gelecek. Sonra paşaya dönerek ekledi. Paşa, bu devletin geleceği Akdeniz'in ötesindeki denizlerdedir. Bunun için de Süveyş'te geçit açılması gerekir. Piyale Paşa, kanal işine karşı çıkan Sokollu'ya padişahın güvenmediğini ve kendisine vezir-azamlık yolunun açıldığını ya da dünyaya hükmedecek donanma amiralliğinin ufukta göründüğünü düşünerek heyecanlandı. Ama hazırlıklarını tamamlayıp denize açılsa da bu incelemeyi yapmaya fırsat bulamayacaktı. Ağustos ayının sonunda Yemen'den gelen Ulak, öteden beri Osmanlı'yı uğraştıran Zeydi İmamı Muttahar'ın isyan edip Sana Beylerbeyi'nin üzerine yürüyerek paşayı şehit ettiğini ve Sana'yı istila ettiğini bildirdi. Şam Beylerbeyi Lala Mustafa Paşa da koca Yemen vilayeti yeniden fethe muhtaç olup elden gitti. Devletin nam ve namusu bundan özge nice eksik ola diye name gönderdi. Uzun görüşmelerden sonra Piyale Paşa'ya donanmasını Yafa'ya götürerek isyanı bastırmakla görevli kuvvetlere katılması emredildi. Bu olaydan sonra Süveyş kanalı konusu bir daha gündeme gelmedi. O yılın sonbaharında Lala Mustafa Paşa isyanı bastıracak kuvvetlerin başkomutanlığına atandı. Sokollu bu atamaya fena halde içerlemişti ve padişahın artık kendi kanatlarıyla uçmak istediğini düşünüyordu. Öte yandan Lala Mustafa Paşa'yı kendisi için rakip olarak görüyordu. Yakın destekçisi Sinan Paşa onu tasfiye edebilmesi için yardımcı olabilirdi. Bu arada İran elçileri İstanbul'dan ayrılarak Edirne'ye doğru yola çıkmışlardı ve bu durum Avusturyalıları paniğe sevk ediyordu. Selim, İran alayının başındaki Şah Kulahan'ın nükteleriyle ve iğneleyici sözleriyle ünlü olduğunu bildiğinden bu konudaki becerisine inandığı Rumeli Beylerbeyi Şemsi Paşa'yı elçileri karşılamakla görevlendirdi. Şemsi Paşa'nın alayı Osmanlı şevket ve kudretini sergileyecek nitelikte donatılmıştı. Şah Kulu, Türk alayının kendisininkini gölgede bıraktığını görünce kıskançlıktan dudaklarını kemirdi ve Şemsi Paşa'ya, "Vallahi ki bu askerlerin gösterişli süsleri ve parlak bezekleri hemen bir düğün halkına benzer" deyince paşa yanıtını duraksamadan yapıştırdı. "Evet, Çaldıran'dan Taşlı Hanım'ı gelin getiren bu askerdir." Yazarın notu. Çaldıran Savaşı'nda Şah İsmail'in en sevgili haremi Taçlı Hanım esir edilerek İstanbul'a getirilmiş, Şah'ın tüm yakarılarına karşın iade edilmeyerek Yavuz'un emriyle kadı asker Cafer Çelebi ile evlendirilmiştir. Bazı kaynaklara göre bu kadının adı Bihruze Hatun'dur. Bu arada alay Avrupalı elçilerin önünden geçiyordu. Şah Kulu, Şemsi Paşa'nın yanıtına içerlese de konuyu kapatmayı yeğledi. "Bunların hepsi takkelerini başlarında böyle çıkarıp dururlar. Acep ne mene iştir? Adetleridir. Birbirlerini görünce böyle yaparlar." Şah Kulu, kendilerinin kafir Avrupalılarla aynı millettenmiş gibi gösterilmesi karşısında kulaklarına dek kızarsa da yutkunup sustu. Şemsi Paşa da ona bu kadar dersi yeterli görerek yol boyunca İranlılara saygı gösterdi ve ikramlarda cömertlik etti. Şah kulu bu ilgiden o denli hoşnut kaldı ki Edirne'ye girerlerken bize hürmet ve izzet gösterdiler. Padişahın nimeti helal olsun diyerek teşekkür etti. Elbette yapacaklar. Kafir de olsa konuğa ikram edin demezler mi yanıtını alan Şah kulu kırgın bir sesle "Sultanım bugün çok nükte ve kinaye eylediniz" diye mırıldanınca Şemsi Paşa "Siz nükteci olmasanız beni size göndermezlerdi. Ben de güzel ve çabuk anladığınızı bilirim de böyle şeyler söylüyorum" dedi ve dostça bir tebessümle onun koluna girdi. İran alayı padişahın cülusunu tebrik etmek için debdebe içinde Edirne Sarayı'na doğru ilerlerken kentteki elçilerin bu yürüyüşü seyretmeleri emredilmişti. Alayın başında satenden, şam kumaşından, kadifeden yapılmış göz alıcı giysileri içinde Osmanlı sipahileri, çavuşlar, vezirlerin ve paşaların oğullarından oluşan müteferrikalar ilerliyorlardı. Onların ardınca gelen 300 Safevi, hayvan resimleri işlenmiş tören giysilerini giymişlerdi. Şah kulunun atlarını süren uşakları 200 yeniçeri izliyordu. Yeniçerilerin arkasında şah kulu göründü. Elçinin atındaki eğer altı örtüsü altın ipliklerden dokunmuştu ve atının koşum takımlarında altın, gümüş, firuze ile gece ışıldayan yakutlar göz kamaştırıyordu. Elçi alayı, 140 Safevi atlısının peşi sıra ilerleyen armağanlarla yüklü develerle son buluyordu. Şah'ın armağanlarını 43, Şah kulununkilerini ise 10 deve taşıyordu. Şah'ın armağanlarından Hazreti Ali tarafından yazıldığı söylenen Kur'an-ı Kerim ile Firdevsi'nin şehnamesi sırmalı kumaşlarla ciltlenmiş, mücevherlerle süslenmişti. Üzerine beden şah yakutları kakılmış mücevherat çekmecesi, iki iri inci, içine zehir konulduğunda çatlayan 8 firuze kase ve çöl resimleriyle süslenmiş muhteşem iki çadır, şahın diğer armağanlarıydı. Armağanlar arasında Perslerde ve Romalılarda cihangirlik nişanı olan fil dişi yüzüklerden esinlenilmiş 7 gümüş yüzük, kırmızı kadifeden kın içinde 7 kılıç, inceliğine karşın 6 kişinin taşıyabileceği büyüklükteki İran halısı vardı. Yabancı elçiler ise önlerinde akan ihtişam karşısında hayretlerinden dona kalmışlardı. Selim, arz odasındaki mücevher kakmalı tahtına olanca azametiyle kurulmuştu. İnci düğmeli ipek gömleğinin kolları, bordo renkli atlas üzerine altınla minik çiçek desenleri işlenmiş kaftanının yeninden taşıyor, başındaki pilili beyaz kavuğun ortasındaki pembe incili püsküllerinden yakutlar sarkan sorgucunun iri elması, menevişli ışıltılar yayıyordu. Solunda dün Edirne'ye varan Yasef, sağında Sokollu Mehmet Paşa yer almış, iki yanda vezirler, Kırım Hanı'nın oğlu, paşalar, ağalar ve peygamber soyundan gelenler sıralanmışlardı. Şah kulu arz odasına girince karşılaştığı debdebe karşısında ayaklarındaki dermanın tükendiğini sandı. Belki de İran sarayındaki tüm hazineyi satın alacak değerde altın, gümüş ve değerli taşlar devlet adamlarının giysilerinde ve takılarındaydı. İran elçisi itimatnamesini bitirince Selim çatık kaşlarının altındaki gözlerini elçiye dikti. Şah-ı Kerem Hazretlerinin hali eyü mü, hoş mu? Selim, İran elçilerini öylesine küçümseyici bakışlarla tepeden bakıyordu ki, şah kulu kıpkırmızı kesildi. Padişahın ezici tavırlarından korkuya kapılıp yanıt vermeye mecal bulamadı. Selim'in bu sözlerinden sonra kimse ağzını açamayıp, herkes suspus olduğu için, elçiler yıldırıma çarpılmış gibi sarsak adımlarla geriye çekilerek arz odasından ayrıldılar. Sokollu da Kırım Hanı'nın oğlunu yanına alarak onların peşine takıldı. 32. ayrımın sonu. Sayfa 322. Devamı 33. ayrımda.